gün işleyeceğim var ve din veyahut da arzular ve Allah da diyebiliriz. Allah'ın varlığının hem evrenden hem fıtrattan hem Kur'an'dan hareketle temellendirilebileceğini düşünüyorum. Yani bu üç kaynaktan da ilerlemenin önemli olduğu kanaatindeyim. Ben gerçi Kur'an'dan hareketle temellendirmelerde Allah'ın varlığından çok İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğu için sadece Kur'an'dan hareketle temellendirmeyi yeterli buluyorum. Ama yine de bu metot Allah'ın varlığı ile ilgili de kullanılabilir. Nitekim Allah'ın varlığı 12 delili kitabımda hem evrenden hareketle hem insan fıtratından yani doğuştan sahip olduğumuz özelliklerden hareketle Allah'ın varlığı nasıl temellendireceği ile ilgili 12 tane delili bir araya getirdim. Daha sonra yazdığım Fıtrat Delilleri kitabında özellikle fıtrattan gelen 5 delili daha geniş geniş ele aldım. Ve fıtratımızdaki özelliklerin hem Allah'ın varlığını hem İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu veya bir dinin gerekliliğini nasıl temellendirdiğini göstermeye çalıştım. Bugün burada sunacağım konuda özellikle Fıtrat Delilleri kitabımın 1. deliliyle alakalı. Şu gördüğünüz kitabın canertaslaman.com'da PDF'i var. Bunun 1. delili arzu delili. Yani bir fıtrat delili, doğuştan sahip olduğumuz özelliklerden hareketle sunulacak bir delil. Fıtratımız bence Allah'ın varlığının temellendirilmesinde bize önemli veriler verdiği gibi Allah'ın bir din göndereceğine ilgili de önemli veriler veriyor. Bugün bu konuya da gireceğim. Arzularımız bize içkin olan yapılarımız. Yani mutlu olmakla ilgili arzumuz, korkulardan kurtulmakla ilgili arzumuz. Bunlar biz o kadar içkin ki ve her insanda bunların varlığı o kadar bizim için bildiğimiz basit bir fenomen ki birçok zaman bunun ne kadar olağanüstü olduğunu algılamıyoruz. İşte buradaki masada, şu kalemde, kitapta, işte şu pet şişede herhangi bir arzu yok. Fakat bizde var arzular. Ne oluyor da bir şeye karşı içimizde arzu duyuyoruz? Bu aslında çok enteresan bir fenomen. Yani bir şeye karşı arzu duyabilmemizin enteresanlığını anladıkça bu arzulardan hareketle bir düşünce üretmenin de enteresan olabileceğini daha iyi kavrarız. Bence teolojide de felsefede de arzular hak ettiği yeri bulmuş değil. Arzular üstüne düşünen, konuşan filozoflar olsa da olması gerektiği kadar arzular üzerine fikir yürütülmemiş. Hele insanın arzuları ile Allah din arasında ilişki kurmak, üzerinde böyle yoğunlaşılmış bir argüman değil. Yani kimi İslami düşüncelerde veya ne bileyim başka teist dinlerin düşüncelerinde insan içindeki mutluluk arzusu, anlam arayışının Allah'la dinle ilişkisi üzere bir şeyler söylenmiştir. Yani bu şekilde alırsak arzularla Allah arasındaki ilişki işlenmiş bir konudur. Fakat özellikle arzular merkezinde konuya, yani arzular çerçevesinde kalıp da argümanlar inşa etmek anlamında diyeceğimiz bir arzular Allah, arzular din ilişkisi ciddi anlamda işlenmiş bir konu değil. Ben de burada bir açık olduğunu düşünerek bir din felsefesi veyahut da İslam felsefesi açısından önemli bulacağım bu konuyla ilgilenmeye karar verdim. Ve Fıtrat Delilleri kitabımda bu konuyu da işledim. Bununla ilgili ayrıca benim müstakil arzularla ilgili yayınlanmış İngilizce, Türkçe, uluslararası dergilerde makalelerim de var. Onu da başlangıçta hatırlatayım. Şimdi yani şey konusu da pek tabii işlenmiş değil yeterince. Yani İslam'ın fıtrat din olduğunu söyleyen çok. İslam fıtridir, insan fıtratına uyar. Bu çok duyduğumuz bir ifadedir. Fakat şöyle şu nedenlerden dolayı İslam fıtrata uyar şeklinde argümanlar inşa edildiğine ne kadar tanık oldunuz diye kendinize sorun. Yani İslam'ın fıtrat dini olduğunu bir slogan ifade olarak duymakla beraber bu sloganın içinin ki bu slogan bence doğru bir slogan, boş bir retorik değil. bu kadar dolu olmasına rağmen, Rum suresi 30. ayet gibi Kur'an'da bunun referansları olmasına rağmen, göndermeler olmasına rağmen, yine de içinin dediğin gibi yeterince doldurulmamış olduğu kanaatindeyim. Tabii öncelikle şunu belirlemek lazım. Fıtratımızdaki özellikler, yani doğuştan sahip olduğu özellikler, ki bugün burada doğuştan sahip olduğumuz özellikleri arzular temelinde işleyeceğim. Doğuştan sahip olduğumuz başka özellikler de var. Ahlaki yapımız, aklımız, irademiz, vicdanımız, bilincimiz, benliğimiz. Bunların her biri de argüman konusu olabilir. Yani Fıtrat Delilleri kitabının 2, 3, 4, 5. maddesinde diğerlerini aldıysam da birinci delili bugün işleyeceğim konu olan arzularla ilgiliydi. Bugün de ona yoğunlaşacağım. Yani fıtratımız, bir tek bugün ele alacağım arzularımız da sınırlı değil. Ama arzular da o fıtratımızın, yani doğuştan sahip olduğumuz özelliklerin içinde yer alıyor. Ve buradan hareketle Allah'ın varlığını temellendireceğini söylerken bunun ne kadar önemli olduğunun da anlaşılması önemli. Niye? Çünkü Allah'ın varlığının anlaşılması demek, neden buradayız, nereye gidiyoruz tipi soruların cevaplanması demek, her zaman söylediğim gibi. Ve bunların cevaplanması, bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunun da en iyi şekilde cevaplanması demek. Yani biz bugün burada toplum için önemli, insan için önemli yüzlerce konudan birisi hakkında konuşmayacağız. Bence olabilecek en önemli konuyla ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili bir konuda konuşacağız. Yani en temel konuların temeli olan bir konuyla ilgili olarak konuşacağız. Bu delille sonucunda ulaşabileceğimiz şeyler, bugün burada konuştuklarımız, bir, Allah'ın varlığını nasıl temellendirilebileceğini daha iyi gösterebileceğiz. İki, Kur'an'da geçen Allah'ın birçok sıfatının nasıl temellendirilebileceğini göstereceğiz. Üç, ahiret inancının, dört, dini inancın da nasıl temellendirebileceğini göstermeye çalışacağız. Beş, tarihin Freud gibi, Schopenhauer gibi, Feuerbach gibi ünlü ateistlerinin nasıl hata yaptığını, neden hata yaptığını da göstereceğiz. Aslında onların hata yaptığı bir yerde yaşam suyunun olduğunu göstereceğiz. Yani bunların birçoğu da aslında bugün benim argümanımın başlangıç noktasını ele aldılar. Fakat bu argümanın başlangıç noktasından yanlış bir sonuca gittiler. Yani insanın arzularının Allah'a götürecek olmasından dolayı Allah'a dini uydurduğunu düşündüler. Oysa insanlar içindeki farklı arzularının Allah'a yöneltecek şekilde olmasının, bu arzuların Allah tarafından insana verildiğinin bir delili olduğunu iyi şekilde değerlendiremediler. Yani aslında boldukları su bir yaşam suyuydu. Fakat yaşam suyunun içinde de boğuldular. Bu argümanı sevme sebeplerimden birisi bu. Başlangıçtaki hareket noktamızı tarihin ünlü ateistleriyle temellendiriyoruz birçok noktayı. Ve de ondan sonra argümanın sonucuna doğru ilerliyoruz. Ve buradaki ve kitabımda, benim kitabımda sunduğum diğer argümanlarımın birçoğu en iyi açıklamayı bulma formatında. Bunu not etmek istiyorum. En iyi açıklamayı bulmak ne demek? Diye kısaca ona değinmemde fayda var. Aslında bu hepimizin bildiği bir şey. Hepimizin güncel hayatta kullandığı bir akıl yürütme. Mesela bir odaya giriyorsunuz veyahut da bir eve giriyorsunuz. Orada bir şöminede, diyelim ateşte odunlar var. Şöminenin içinde, değil mi? Odunun yanıp da çıkacağı yerde küller kalmış. Doğal olarak oradaki en iyi açıklama ne? Oradaki küller varsa, odunun külleri, odun parçalarıyla orada evvelden ateş yakılmış o şöminede. Ha, buna alternatif bir açıklama. Başka bir evde aslında yakılan ateşin küllerini, odunlarını topladılar da oraya getirdiler, koydular şeklinde alternatif bir açıklama olabilir mi? Olabilir. Ama buradaki bizim bunu gördüğümüzde yapacağımız en iyi açıklama, orada evvelden bir ateşin yanmış olduğu, yakılmış olduğu. Veyahut da ama biz orada ateşi görmesek de bu sonuca gelebiliyoruz. Veyahut da benim hep verdiğim örnekte Ali ile Veli koşu yarışı yapıyor. Sonuçta biz koşu yarışını görmüyoruz. Fakat Ali ile Veli'yi şu anda görüyoruz. Koşu yarışı yeri bitmiş, biliyoruz. Koşu yarışını görmedik, sonuna geldik. Ali sevinçli, Veli üzgün. Sonuçta biz koşu yarışını görmesek de bu gördüğümüz durumun en iyi açıklaması ne? Koşu yarışını Ali'nin kazanmış olması. Alternatif açıklama getirmeye çalışanlar olabilir. Yani yarış bittikten sonra bir dakikanın içinde seyircilerden biri Ali'ye küfretti. Veli de işte çok iyi bir haber aldı. Ali aslında ondan üzgün, Veli ondan sevinçli falan. Yani bir alternatif açıklama olabilir. Ama oradaki en iyi açıklama, değil mi? Ali'yi sevinçli, Veli üzgün görseniz hemen yarışı kimin kazandığını anlarsınız. Benzer durumda bu, şu andaki evrenin, insanın, insanın içindeki arzuların, bugün ele alacağımız konu, nasıl yaratıldığını görmedik. Hiç kimse görmedi. Fakat görmesek de şu anda gördüğümüz arzuların bu şekilde olmasının en iyi açıklamasının ne olduğunu sorabiliriz. Ali ile Veli görürken Ali'nin sevinç olup Veli'nin üzgün olmasının en iyi açıklaması gibi. Veyahut da şöminede gördüğümüz o küllerin olmasının en iyi açıklaması nedir sorduğumuz gibi. Hele bunun birden de çok delili varsa bu en iyi açıklamanın böyle olduğunu düşündürecek bize. Ali'yi mesela Ali'nin taraftarlarının alkışlaması gibi, öbür tarafta odanın içerisinin sıcaklığının dışarıdan daha sıcak olması gibi. Eğer içeride ateş yanmasaydı o kadar sıcak olmaz. İlave de deliller varsa. Birçok ayrı ayrı delilde aynı şeyi işaret ediyorsa. Orada ateş yakıldığını görmeden de orada ateşin yakıldığını, Ali'nin yarışı kazandığını görmeden de Ali'nin kazandığını anlarız. Aslında bugün burada yürüteceğimiz akıl yürütme veya benim kitaplarımda Allah'ın varlığı ile ilgili yürüttüğüm akıl yürütmeyi buna da benzetebiliriz. Yani evrenin yaratıldığını görmüyoruz ama karşımızda bir evren duruyor. Bu evren yaratıldıysa mı, kendi kendine varsa mı, tesadüfen oluştuysa mı süreçler? Şu karşımızdaki durumla daha iyi açıklanır. Yani bu iki tane açıklama var. Bunların hangisi daha iyi bir açıklama? Buna nasıl karar vereceğiz? Karşımızdaki evreni inceleyerek, nasıl ortaya çıktığını anlamasak da, evrenin yaratıldığı görüşünü mü karşımızdaki evren destekliyor? Kendi kendine var olup tesadüflerle bugüne gelen bir evreni mi? Tesadüflerle ortaya çıkan arzuları mı arzularımız destekliyor? Yoksa tek Allah'ın yarattığı, bilinçli bir şekilde insanın içine koyduğu hisleri mi destekliyor arzularımızın incelenmesi? Pekala, bu soruyu sorup var olan arzularımızın açıklamasının ne olduğunu bulmaya çalışabiliriz. Ve bugün burada bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Benim burada sunacağım arzu doğal arzular delili olacak adı. Niye doğal arzular delili dedim, arzu delili demedim? Bununla ilgili de biraz açıklama yapmamda fayda var. Bu açıklamayı yaptığımda niye bu ayrımı yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Çünkü tarihte daha önce benimkinden farklı arzu delili ileri süren ünlü filozoflar oldu. Augustinus gibi, ünlü matematikçi ve yine düşünür Pascal gibi. Onların arzu delili şöyleydi, içimizde Allah'a karşı doğrudan bir arzu olduğunu söyleyerek arzu delili inşa etmeye çalıştılar. Ben bunun yanlış olduğunu söylemeyeceğim. Sadece savunulması zor olduğunu söyleyeceğim. Bu yüzden ben savunulması daha kolay, değişik bir doğal arzularımızdan hareketle, yani ateistlerin de kabul ettiği doğal arzulardan hareketle bir arzu delili sunacağım. Ama yine de konuşmama başlarken, bu Augustinus ve Pascal'ın savunduğu tarzda bir arzu delili nasıl olduğunu burada ele almak istiyorum. Augustinus şöyle diyor. Bunu belirtmek için, içimizde Allah'a karşı bir arzu olduğuna dikkat çekmek için. Bu arzu sadece benle veya benle beraber birkaç kişiyle sınırlı değildir. Hepimiz mutlak olarak mutlu olmayı isteriz. Onlar sana bir ödül beklemeksizin ibadet etmektedirler. Çünkü sen onların sevincisin. Mutlu yaşam sadece budur. Senden keyif almak. Seninle ilgili olarak ve senden ötürü. Yaşamın mutluluğu budur ve bu senden başka hiçbir yerde bulunmaz. Mutlu yaşam gerçekten dolaylı sevinçli olmaktır. Bu ise sende, yani gerçek olanda sevinçli olmak demektir. Herkes bu mutlu yaşamı ister. Bu yaşam ki mutlu olarak nitelenmeyi bir tek o hak eder. Bu Pascal'ın aslında bir tek gerçek anlamda mutluluğun Allah'la olacağını söyledi. Allah'a karşı böyle bir arzu duyduğumuzu ifade eden görüş. Pascal'da da benzer şekilde bir şey var. O da diyor ki bütün insanlar mutluluğu arar. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Bütün insanlar şikayet etmektedir aynı zamanda. Prensler, hizmetçiler, asiller, halk, yaşlı, genç, güçlü, zayıf, eğitimli, cahil, sağlıklı, hasta, her ülkede, her zamanda, her dönemde, her şartta. Boş yere etrafındaki her şeyle boşluğu kapamaya çalışır. O şeylerden hiçbir ona yardımcı olamaz. Çünkü bu sonsuz boşluk ancak sonsuz ve değişmez bir objeyle, yani Allah ile kapatılabilir. Yani burada baktığımızda Augustinus ve Pascal insanın içinde Allah'a yönelik bir arzu, his olduğunu ve ancak Allah'a yönelerek bunun tatmin olacağını söylüyorlar. İnsanın içindeki bu arzuyu kimisi bunu bir insanın ruhunun analizi olarak da ele alabilir. Bir arzu delili olarak da alabilir. Allah'a karşı insanın bir arzusu var. Bu da Allah'ın varlığını gösteriyor şeklinde değerlendirebilir. Bunun için Eski Ahit'ten, yani Tevrat'tan, Zebur'dan, Kur'an'dan bazı ayetler de delil gösterilebilir. Öyle Zebur'dan, ki şu anda Eski Ahit'in içinde Mezmurlar bölümünde duruyor. Şöyle bir ifade okuyayım. Mezmurlar 42'ye 1-2 bölümleri. Geyin akarsuları özlediği gibi canım da seni özler ey Allah. Canım Allah'a, hay Allah'a susamıştır. Ne vakit geleceğim ve hay Allah'ın önünde görüneceğim. Kur'an'da ise Rad suresi 28. ayeti bu konuda gündeme getirebiliriz. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ı anmakla tatmin olan kimselerdir. Haberiniz olsun gönüller, yalnızca Allah'ı anarak tatmin olur. Evet, yani bu ayetlerin, bu ifadelerin doğrudan Allah'a karşı içimizde bir arzu olduğunu için kullanılıp kullanılamayacağı tartışılabilir. Fakat şunu biliyorum, birçok ateistle tartışmamda, birçok ateiste bu argümanı sunarsanız ki bu tip ifadeleri duyduğunda söyleyecekleri şey şudur. Ben kendi içimde böyle bir arzu hissetmiyorum. Ya burada bir kendini kandırma mıdır, değil midir? Ayrıca tartışılmaya açık. Ama bir ateist bunu bir hareket noktası olarak kabul etmeyecektir. Çünkü kendi içinde böyle bir arzunun varlığını inkar edecektir. Bu yüzden ben bu Augustinus ve Pascal'ın yaklaşımlarına karşıt olmasam da, yani bu yanlıştır demiyorum, ama kolay kolay kabul edilmeyecek böylesi bir arzu delili argümanını kullanmıyorum. Doğrudan Allah'a karşı bir arzudan hareketli arzu delili. Peki bunun yerine ne yapıyorum? Bütün insanların içinde olan doğal ve temel arzulardan hareketle, yani böyle daha doğrudan bir arzudan değil, hepimizin tanık olduğu tartışmasız olan arzulardan daha dolaylı bir şekilde Allah'ın varlığına ulaşılacağını düşünüyorum. Peki nedir bu doğal arzular? İşte yaşam arzumuz gibi, korkuların giderilmesi arzusu gibi, mutluluk arzusu gibi, gaye arzusu, adalet arzusu gibi bütün insanların ortak özelliği olduğu, tartışılmayacak olan arzular bunlar. İnsanın doğuştan ne tip eğilimleri olduğu tartışma konusu olmuş antropologlar arasında. Yani bununla ilgili farklı listeler var. Yani bazı antropologların listesi oldukça geniş olmuş. Yani insanları kendi haline bıraksak dedikodudan, danstan, müzikten belli şakalara kadar birçok şeyi insan doğasının kaçınılmaz sonucu olduğunu söyleyenler var. Birçoğu ise insan doğasının bu kadar geniş bir listeyle tanımlanamayacağını söylüyor. Fakat bu geniş listeleri reddedenler bile insanın mutlu olmak veyahut da yaşam arzusunun, korkularından kurtulma arzusunun gibi doğuştan arzuların olduğunu, bütün bunların insanda ortak olduğu gibi bir temelde onlar bile ihtilafa düşmeyeceklerdir. Onlar bile kabul edeceklerdir. Nitekim birazdan göreceğiniz gibi benim bugün burada hareket noktası yapacağım arzuları tarihte birçok ünlü ateist, ateizmler için hareket noktası yapmaya kalktılar. Yani buradaki argümanınla sadece Allah'ın varlığı için bir argüman vermiş olmayacağız. Aslında tarihin ünlü birkaç ateistin hareket noktasını tepe taklak edip onların dediğin gibi, demin söylediğin gibi boğuldukları yerde bir yaşam suyunun olduğunu göstermeye çalışacağız. Öncelikle argümanı okuyayım. Kısa bir özetini sunacağım argümanın. Ondan sonra bunlarla ne demek istediğimi teker teker açacağım. Bir, şunlar doğal ve temel arzularımızdır. Şu anda sayacağım 7 tane doğal ve temel arzumuz var. Bir, yaşam. İki, korkuların giderilmesi. 1-3, mutluluk. 1-4, gaye. 1-5, adalet. 1-6, şüphelerden uzak bilgi edinme. 1-7, başkaları tarafından iyi davranılma. 2, birbiriyle ilişkili de olsa, birbirine indirgenemeyecek olan bu doğal ve temel arzuların her birine karşılanması ancak Allah'ın varlığıyla mümkündür. Birazdan bunları teker teker açacağız. En tartışmalı madde bu olacak. 3. Bu durumu açıklayacak iki tane alternatif açıklamaya sahibiz. Aslında 4. madde en tartışmalı olacak, pardon. Evet, 4. madde en tartışmalı. Şimdi bu durumu açıklayacak iki tane alternatif açıklamamız var. Birinci açıklama, bu arzular, yani demin bahsettiğim arzular, materyalist ateistlerin öngördüğü şekilde tesadüf ve zorunluluk ile oluşmuştur. Yani kendi kendine var olan bir evren, değil mi, ateistlerin görüşü, onun içindeki tesadüflerle insanın kendisi de arzuları da oluşmuştur. Birinci açıklama. İkinci açıklama, bu arzuları insanda Allah oluşturmuştur. Yani iki tane rakip açıklama var felsefe tarihine baktığımızda. 4, asıl gürültü çıkartacak şey bu iddiamız. Bahsedilen farklı doğal ve temel arzuların hepsinin aynı ontolojiyi gerektirmesi, yani Allah'ın varlığıyla aynı şekilde açıklanması, bu arzuları Allah'ın oluşturduğu inancını materyalist ateizmin görüşünden daha rasyonel olduğunu gösterir. Yani bu farklı arzuların hepsi Allah'ın varlığını gerektiriyorsa bunların Allah tarafından insana konduğu görüşü materyalist ateizmin öngördüğü şekilde zorunluluk ve tesadüfle oluştuğu görüşünden daha iyi bir açıklamadır diyor. 5. Sonuçta teizm alternatif açıklamalara tercih edilmelidir. O zaman Allah'a inanmamız için burada rasyonel bir delilimiz var demektir. Şimdi teker teker bu maddeleri açmaya çalışayım. Öncelikle daha evvel söylediğimiz arzu deliline bir itiraz var. Buradaki delille yapılabilecek bir itiraz değil aslında. Ama yine de o itiraza karşıt bir cevaba başta girmek istiyorum. Çünkü kimi yerde ona cevap vermenin de önemli olduğu noktalar olabilir. Şimdi bu eleştiri yapanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki insanın içinde ki arzulardan bir şeye gidersek insanların içinde işte uçmak arzusu da olabilir. Veyahut da Oz dünyasına gitmeyi bu işte belli yapıtlarda karşınıza çıkmıştı. Böyle sanal alemlere gitmek gibi arzular da olabilir. Ama biz Oz dünyası vardır veyahut da insan uçabilecektir diye bir şey insanın arzularından gitmiyoruz diyor bu itiraz. Şimdi buna verilebilecek cevap şu. Biz arzuların doğal ve temel arzular olduğunu söyledim insanda. Yani mutlu olmak gibi. Demin söylediğimiz tipte arzular mesela bir Ferrari'ye sahip olmak, uçmak veyahut da Oz dünyasına gitmek gibi. Bunlar doğal arzularımız değil. Bunlar medya etkisiyle, kültürle oluşmuş insandan insana değişebilecek arzular. Pekala bu arzuları olmayan bir insan da olabilir. Yani doğuştan ay benim Ferrari'm olsaydı birçok insan Ferrari görmeyen adam hayat boyu da hissetmez. Ama her insanın hangi ortamını bıraksanız mutlu olmak ister veya korkularının giderilmesini ister veya yaşamak ister, yaşamını devam ettirmek ister. Kısacası buradaki bahsettiğimiz arzular kurgusal arzular değil. Medyanın etkisiyle veya kültürün etkisiyle oluşmuş arzular değil. Fakat doğuştan her insanın sahip olduğu fıtratından gelen arzular. Aradaki bu farka dikkat çekmek istiyorum. C.S. Lewis'in mesela buna verdiği bir cevap var, böyle bir itirazda. Diyor ki, bir insanın fiziki açlığı ona ekmek verileceğini ispat etmez. Değil mi? Yani yemeğe karşı tabii doğal arzumuz var. Bu bize ama bu arzumuz ekmeğin verileceğini ispat etmez. Atlantik'in üzerinde bir salda açlıktan ölmek mümkündür. Fakat elbette insanın açlığı yemek yeme suretiyle bedenini yenileyen bir canlı türü olduğunu ve yenilebilecek şeylerin olduğu bir dünyada yaşadığını ispat eder. Yani içimizde böyle bir doğal arzunun olması karnımızın doyacağını garanti etmez. Ama yemeğin olduğu bir dünyada olduğumuzu ispat eder. Bunu tabii ki ikinci tip bir itiraz için söylerse, deminki itiraz için değil. İkinci tip itiraz neydi? Yani insanın doğal arzularından birisi diyelim ki yemek yemek veya su içmek ama susuzluktan ölen, açlıktan ölenler var. Değil mi? Yani doğal arzuların karşılanacağı garanti değil gibi bir itiraz da var, ikinci bir itiraz. Şimdi bu itiraza karşı söylenecek şeylerden birisi şu. Arzularımızın giderileceğini garanti etmez ama arzularımızın giderilme şansının olduğunu garanti eder. Yani dikkat edin içimizde hangi doğal arzu varsa en azından dünyevi olarak bu dünyaya yönelik doğal arzu yemek gibi içmek gibi karşında yemeğin veya içmenin olduğu bir dünyadayız. Uykumuz geliyorsa uykunun olduğu bir dünyadayız. Doğal olarak cinsel arzu duysalar da insanlar cinselliği gidermenin mümkün olduğu bir dünyadalar. Yani içimizdeki arzular, arzularımızı giderme yolunun olduğu bir dünyada olduğumuzu garanti eder. Bu dünyaya yönelik olan arzularımız. Ama tabii buradaki arzularımızla bizim göstereceğimiz şey, arzularımızın bu dünyayı aşkın yerlere de bizi doğal arzularımızın götürdüğünü, doğal ve temel arzularımızın. Bu temel vurgusu da önemli. Yani bizim için çok çok önemli olan arzularımızın dünyaya aşkın olana da bizi götürdüğünü göstermeye çalışacağız. O zaman teker teker bu arzuları inceleyelim. Bu arzular nasıl Allah'ın varlığına işaret ediyor? Onu görmeye çalışalım. Zaman zaman burada ateistlere de atıf yapacağım ki hani ateistlerle bile bu temelde yani arzuların Allah'ın varlığını gerektirdiği temelinde ortak olabildiğimizi fakat ateistlerin bunu nasıl bir argümana sebebiyet vereceğini göremediklerini ifade edelim. Şimdi birincisi yaşam arzusu. Yaşam arzusu çok çok temel bir arzu. Yani o kadar temel arzu ki o diğer birçok doğal arzumuzu giderdiğimizi düşünelim. Mesela yemek yiyoruz, su içiyoruz veya uykudayız. Bir tsunami geldi, burayı basacak dense yemek içmeyi, uyumayı veya işte su içmeyi her neyse hepsini bırakıp kaçardık. Yani diğer birçok arzumuzun üstünde temel. Çünkü diğer arzularımızın giderilmesi de yaşamımıza bağlı. İnsanda yaşam arzusu olabilecek en güçlü arzulardan biri. Belki de arzu olduğunu söyleyebiliriz. Schopenhauer gibi arzuya, yani yaşam arzusuna, felsefesine önemli yer veren filozoflar, intiharın bile yaşam arzusunun iradesinin bir reddi olmadığını, reddedilenin sadece acı çekmek ve yaşamın şartları olduğunu söylerler. Yani aslında insan intihar ederken bile kimi insanlar orada reddettikleri yaşamın kendisi değil, nasıl olsa bir gün öleceğiz, ölene kadar da acı çekeceğiz gibi bir durum olduğunu ifade ederler. Diğer bir düşünür, ünlü bir düşünür Albert Schweitzer de kendi yaklaşımının, felsefedeki, etikteki yaklaşımının temeline arzuları koymuştur. Yani yaşam arzusunu koymuştur. Şöyle diyor: yalnızca bu yaşam iradesi her şeyde bende olduğu gibi mevcuttur. Bunu bana bildirmesi için bilime de ihtiyacım yok. Zaten bilim bundan daha temel bir şeyi haber vermez. Yani biz yaşam arzumuz gibi arzumuzda birinci şahıs olarak içimizde tanıklık etmekteyiz. Ve birinci şahıs olarak kendi içimizde tanıklık ettiğimiz şeyler bizim için dış dünyada bilimle varılan birçok neticeden de daha temeldir. Yani Schweitzer'in dediği gibi. Bir de tabii şunu da belirtmekte fayda var. Burada bahsettiğimiz şey, sağlıklı her insanın fıtratında bunlar doğal ve temel arzular. Yani insanın mesela doğal arzusu su içmek, belli bir hastalığa sahip insan canı su çekmiyor, arzulamıyor olabilir. Veyahut da insanın doğal hali uyumak arzusunun da olması, uyumayı istemeyen bir insanlar da olabilir. Aynı şekilde diyelim ki burada ele alacağımız kimi arzuları ben hissetmiyorum diyen insanlar olsa da, bunun yani yine insanlıkta ortak bir arzu olmadığını söyleyemeyiz. Olsa olsa o kişi de hani susuzluk hissini hissetmeyen kimse gibi bir bozukluk olduğunu söyleme durumunda kalırız. Şimdi buradaki tabii şeye gidelim. Peki bu yaşam arzusunun Allah'la ahirette ilişkisi ne? Aslında olay çok basit. İnsan, bizim zihnimize baktığımızda çok şiddetli bir yaşam arzumuz var. Ve insan zihninde başka hiçbir canlıda olmayacak, yani bizim gözlediğimiz dünyadaki hayvanlarda, bitkilerde olmayan bir şekilde çok uzun bir geçmiş, çok uzun bir gelecekle irtibat kurma var. Yani 4,5 milyar yıl önce dünyanın yaratılışına da gidip düşünebiliyoruz. Bundan 10 milyar yıl sonrasına da zihnen fokuslanabiliyoruz. İleriye baktığımızda bir bakıyoruz yaşam arzumuzla hayatımız kısa bir süre sonra son bulacak. Yaşam arzusuyla geleceğe bakan sağlıklı her insanın düşüneceği şey bence şu: dahası yok mu, bu kadar mı? Yani yaşam arzusuyla hayata bakan herkesin ister istemez bir ahiret yaşamını istemesi kaçınılmaz. Fakat ahiret yaşamının olması için de tek bir çare var. O da Allah'ın varlığı. Niye? Çünkü bir evren de bir süre sonra yok olacak. Sadece insan değil, bilimin bize sunduğundan dünyanın ve evrenin de sonun olmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Ancak bu dünyayı aşkın olan, insanı öldükten sonra yeniden yaratmaya gücü yeten, dünyadaki var olan insanların hepsinden haberdar olan, yani Kur'an açısından söylemeye gerekirse kudreti büyük olan, kadir, her şeyden haberdar olması, habir olan, evreni aşkın olması için evrenden de evvel olması lazım, evvel olan gibi sıfatları olan, yani ancak Allah ahireti yaratabilir. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada yani aslında her insanda olan bir his, yaşam arzusu, yaşam arzusuyla hayata baktığımızda kaçınılmaz olarak ahireti istetiyor. Ahiretin varıysa kaçınılmaz olarak beraberinde Allah'ın varlığını getiriyor zihnimizde. Bunu biraz şeye benzetebiliriz, yani matematiği bilenler için. A artı B'nin karesi, yani farkında olalım veya olmayalım, biz A kare artı 2AB artı B karedir. Yani insan yaşam arzusunun Allah'ın varlığını gerektirdiğini farkında olmasa da otomatikman Allah'ın varlığını yaşam arzusu içimizdeki gerektirmekte. Şimdi bunu bir kenara yazalım. İçimizdeki yaşam arzusu Allah'ın varlığını gerektiriyor. İçimizdeki yine doğal, çok doğal ve çok temel bir arzu korkuların giderilmesi. Korkunun ne kadar güçlü bir duygu olduğunu birçok insan birinci şahıs olarak iç dünyasında tatmıştır. Yani buradaki argümanda önemli olan hususlardan birisi içe bakışımızın güçlü olması. Yani kendi içimizde olan hislere, arzuları incelememiz. Yani fıtrat delilleri, yani nasıl ki evren delilleri dış dünyayı incelememizi gerektiriyorsa, fıtrat delilleri içe bakışımızı güçlü bir şekilde olmasını, felsefi bir yaklaşımla içe bakışımızı güçlendirmemizi gerektiriyor. Şimdi korku çok güçlü bir his. Peki bu korkuyla ve korkulardan kurtulmaktır her insanın en temel arzusu. Korkuların giderilmesidir. Evrene bakan insan, hani ölümle ilgili şeyden önce bahsettik, onu bir kenara bırakalım. Evrenin büyüklüğüne karşıt, evrendeki doğa olaylarının gücüne karşıt, kendi zayıflığına bakan insan ister istemez evreni aşkın olan, her şeye gücü yeten bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. Çünkü kendi gücü bunlara geçmez. Evreni aşkın, kudret her şeye yeten güç dediğimizde de aslında içimizdeki korkulardan kurtulma arzusunun da bizi Allah'a yönlendirdiğini görüyoruz. Nitekim tarihin en ünlü ateistlerinden birisi Freud bunu fark edip şöyle diyor. Dini görüşler medeniyetlerin diğer ürünleriyle aynı ihtiyaç temelinde ortaya çıkmıştır. Doğanın ezici gücüne karşı kendini savunma zaruretinden. Bak, dinler bu yüzden açığa çıkar diyor. Veya şöyle diyor. Sonraki dönemlerin insanı da günümüzün insanı gibi aynı davranış kalıplarına sahiptir. Çocuksudur ve korunmaya ihtiyaç duyar. Hatta geliştiğinde bile tanrısının yardımı olmadan bir şey yapamayacağını düşünür. Yani burada aslında işte Freud'un kendini savunma zarureti ve korumaya ihtiyaç ifade dikkat çektiği hususu, yani bizim korkulardan kurtulma arzusu olarak nitelendiğimiz şeyle aynı olduğunu göreceğiz. David Hume, Erich Fromm gibi ünlü bazı düşünürler, psikologlar da yine aynı şeye dikkat çekiyorlar. Kısacası yaşam arzumuz kadar korkularının giderilmesi arzusu da ancak Allah varsa içimizde giderebileceğimiz, yani mantıklı bir temelle giderebileceğimiz, kendimizi kandırmadan giderebileceğimiz bir arzu. Üçüncüsü, yani yaşam arzumuz gibi, korkulardan kurtulma arzumuz gibi diğer güçlü bir arzumuz, mutlu olmak. Mutlu olmakla ilgili arzumuzun Allah'la ilişkisine, yani benim sevdiğim felsefecilerden biri olan C.S. Lewis şöyle bir açıklama getiriyor. Diyor ki, eğer kalplerine gerçek anlamda bakmayı öğrenirlerse, insanların çoğunluğu şiddetli bir şekilde istedikleri şeyin bu dünyada olmadığını anlayacaklardır. Öyle bir hasrettir ki hiçbir evlilik, hiçbir seyahat, hiçbir eğitim gerçek anlamda onu tatmin etmez. Bunu söylerken başarısız evlilikleri, tatilleri, eğitimleri kastetmiyorum. Olması mümkün en başarılılarını kastediyorum. Eğer kendimde bu dünyadaki hiçbir deneyimin tatmin edemediği bir arzu tespit edersem, bunun en muhtemel açıklaması başka bir dünya için yaratılmış olduğumdur. Eğer dünyevi hazların hiçbir onu tatmin edemezse bu, dünyanın bir hile olduğunu göstermez. Muhtemelen dünyadaki hazlar onu tatmin için değil, bilakis onu açığa çıkarmak içindir. Böylece gerçek hayatın farkına varalım. Eğer böyleyse bir yandan bu dünyevi nimetleri hiçbir zaman küçük görmemeli ve şükürsüzlük etmemeliyim. Diğer yandan bunların bir kopyası, yankısı, serabı oldukları şeyle karıştırma yanılgısına düşmemeliyim. Kendimde gerçek vatanım için arzuyu muhafaza etmeliyim. O vatan ki ölmeden ona kavuşamam. C.S. Lewis tabii inançlı bir felsefeci. Fakat buna karşı ateist bir felsefeci, tarihin ünlü bir ateisti olan Marx gibi felsefecileri de etkileyen, Feuerbach'ta teoloji antropolojidir, insan bilimidir derken, bu dediğimize benzer bir görüşü, yani insanları mutlu etmek için Tanrı kavramını imal ettiklerini söylüyor. Tabii bizim buradaki söylediğimiz şey, yani mutluluk bizi Allah'a götürür. Allah'ın varlığını anlamayan için insan Allah kavramını korkulardan dolayı imal etmiştir. Fakat eğer ki buradaki argümanımız doğruysa, bu kadar farklı arzunun, dikkat edin tek bir arzun değil, her birinin Allah'ın varlığını gerektiriyor olması, bu korkulardan dolayı Allah'ı uydurduğumuzla değil, daha iyi bir şekilde Allah içimize, pardon bu arzulardan dolayı Allah'ı uydurduğumuz değil, Allah içimize kendisine yöneltecek şekilde bütün arzuları verdiği şeklinde daha iyi açıklanabilir. Aradaki bu farka dikkat etmenizi istiyorum. Yani arzularımızın Allah'a gerektirdiğini iyi saptamak ayrı bir şey. Buradan çıkartılması gerekli sonucu yakalamak ayrı bir şey. Biz öncelikle şimdi burada başlangıçta arzuların nasıl Allah'ın varlığını gerektirdiğini dikkat çekiyoruz. Fakat bunu yaparken de yani ateistler bile bunu söylediği anlamında onlara da rahatlıkla atıf yapıyoruz. İşte mesela Feuerbach şey diyor. Dedim ki Allah mutluluk, mükemmellik ve ölümsüzlük arzularımızın karşılayıcısıdır. Bundan insanları Allahsız bırakmanın kalbi göğüsten çıkarmak gibi olduğu sonucu çıkarılabilir. Fakat ben dinin ve teolojinin Allah'ın ve ölümsüzlüğün ki ikisi aynı şeydir bak bunu da görüyor yani. Aslında ölümsüzlük bir tek Allah'la mümkün. Ölümsüzlük arzusu varsa insanı otomatikman Allah'a götürüyor. Feuerbach bunu da yakalıyor. Var olduğunu ileri sürmeleriyle ilgili tezlerine itiraz ediyorum. Yani aslında başlangıç noktasında dediğimi söylüyor. Fakat buradaki tabii dediğimi söylüyor dediğimiz bir tersine arzu argümanı şeklinde yapmıyorlar bunu. Genelde bir arzuyu yakalayıp hareket etmişler. Yani Freud daha çok işte korkuların giderilmesini, Schopenhauer daha çok yaşam arzusunu ön plana çıkartıp bir şeyler söylemiş. Buradaki argümanlama benim farklı olarak yaptığım şey nedir? Bütün farklı farklı arzular bizi Allah'a götürüyorsa, tesadüfen farklı farklı arzular bizi Allah'a götürecek şekilde oluştuğu yerine, insanın için, çünkü tek bir insanda bu kadar farklı arzu Allah'a götürüyorsa, arzularımız Allah tarafından bize kendisini yöneltecek şekilde verildi. İzanın daha iyi bir açıklama olduğunu savunmak. Evet, sonuçta ne yapacağımı baştan söylüyorum konuyu karıştıranlar olabilir diye. Diğer arzularla devam edeyim. Dördüncü arzu gaye. Şimdi insanların içinde bu diğer arzuların insandaki varlığını anlamak biraz daha kolay. Gaye arzusu gerçekten mi var, sonradan mı oluştu şeklinde bazıları yani çocuklukta mı öğrenildi diye düşünebilir ama yakın dönemde yapılan psikolojideki araştırmalar da insanların ciddi bir eğitime tabi olmadan olayları gayesel şekilde, amaçsal şekilde yorumladığını gösteriyor. Bunları anlayan ünlü ateist mesela Richard Dawkins de bunun üzerine şöyle bir yorum yapıyor. Her şeye bir gaye atfedilmesine teleoloji denir. Teleoloji, dikkat edin, teolojiyle karıştırmayın. Çocuklar doğal teleolojistlerdir, yani gayecilerdir. Teleoloji gaye demek. Ve birçok insan bu çocukluk durumundan hiçbir zaman çıkamaz. Açıkça görülmektedir ki çocuksu gayesellik dinlerin oluşumuna sebep olmaktadır. Eğer her şeyin bir gayesi varsa bu kimin gayesidir? Allah'ın elbet. Yani Richard Dawkins insanların modern psikolojideki araştırmalarla daha doğuştan bir gayesel yorumlama eğilimini görüyor. insanların dini üretme sebebi olarak bunu göstermeye çalışıyor madem böyle bir şey var. Fakat diğer taraftan Oxford'lu psikolog Justin Barrett ise pekala içimizdeki bu gaye arzusunun Allah tarafından Allah'a yönelmemiz için, yani gayemizi Allah tarafından konduğunu anlamamız için içimize konmuş olabileceğini söylüyor. Ki buradaki tabii Justin Barrett bu hususla ilgili söylüyor. Biz bunu daha geniş bir argümanın içinde Justin Barrett'le tamamen aynı sonuca varacağız. Şimdi birçok şeyi gayesel olarak doğuştan yorumlama eğilimi olan insan doğal olarak bütün evrenin gayesi nedir? Benim gayem nedir diye soracaktır. Gaye de zihinde olan bir şeydir. Yani bilinçli olmayan varlıklarda gaye olmaz. Yani mesela gaye nedir? Diyelim ki bir bina inşa ediyorsunuz. İnşa ettiğiniz binada oturmak gayesiyle binayı inşa ediyorsunuz. Gaye de önce gayedir, sonra sebepler ona göre işletilir. Ona göre betonu dökersiniz, demiri koyarsınız, işte fayansları döşersiniz. Evde oturacağınız şekilde oturma gayesiyle evi yaparsınız. Bu nedir ama? Ancak bilincin zihninde önce gaye olur, sonra nedenler işletilir. Mesela rüzgar bilinçsiz bir varlık olarak estiğinde, değil mi? Bir gayeyle, yani orada bir kum tepeleri bir yerde yapabilir ama yani rüzgarın kum tepesi yapmak gibi kendi içinde bir gayesi yoktur. Yani gaye bilinçli olur. Eğer ki bütün evrenin bir gayesi nedir diye soracak olsak veya benim gayem nedir diye soracak olsak, ancak varlığımızın bir gayesi olabilmesi için insanın da bir zihnin ürünü olması lazım. Yani bilinçli bir yaratılışın ürünü olması lazım. Ama materyalist ateistlerin evreni nedir? Var olan şey maddedir, yani bilinçsiz bir güçtür. Bilinçsiz bir gücün de bir gayesi olamaz. Ancak tesadüfen ortaya çıkarttığı ürünler olabilir. Ama Allah bilinçli bir güç olarak gayesi vardır. İnsanın ortaya çıkması Allah'ın gayesidir. Evren mesela Allah'ın sanatın ortaya çıkması için bir alandır. Gayeyle olmuştur. Ha, sonuçtaki gaye arzusunu evrene yönelik ve insana yönelik sormaya bizi götürecekse içimizdeki bu gaye bulma arzusu, ancak evrenin de kendi gayemizi ancak Allah varsa olması mümkün. Allah yoksa evren de gayesiz bir şekilde var oldu. Ben de gayesiz bir şekilde vurmayayım. O zaman doğuştan gaye bulmayla ilgili arzumuz ancak Allah varsa karşılanabilir. Beşinci arzumuz adalet. Evet, adaleti de insanların birçoğu sonradan öğrenmiştir diye düşünebiliriz. Ama yine çocuklarla ilgili yapılan deneylerde ve diğer diğerlerinde şunu görüyoruz. Daha çok küçük yaştan itibaren çocuklar adaletli ve adaletsiz olarak olayları değerlendirme eğilimindeler. Nasıl yapılıyor bunlar, bu deneyler? İşte konuşma çağından önceki çocuklara kuklalar gösteriliyor. İşte kimisi adaletsiz hareket eden kuklalar gösteriliyor bir oyunda. Bir de adaletli kuklalar. Çocukların yanına geldiğinde onları uzattığınızda işte adaletli olan kukla yönelip adaletsizlikten uzaklaştıkları gibi şeyler gözlemleniyor. Buradan da şunu görüyoruz. Yani çocuklara adaletli olmak, adaletsizlik gibi bir konuyla ilgili eğitime daha tabi tutulmadan bu konuda bu kadar ki adaletli olmak, adaletsizlik zor kavramlar düşünülmesi. Üzerine analiz ettiğinizde. Aslında bizim de bu konuda bu kadar rahat düşünebilme sebebimiz doğuştan bu kavramlarla düşünecek bir zihinsel yeteneğe sahip olmamız. Bunu da dediğim gibi son 30-40 yıldaki bilişsel bilimler, modern psikoloji alanındaki çalışmalar gösteriyor. Peki bu doğuştan bir arzumuzsa adaletin olması bize neyi gösterir? Dünyaya baktığımızda dünyanın adaletsiz bir alan olduğunu görüyoruz. İşte Filistin'de çocuklara yapılanları görüyoruz. Zamanında Sırpların boşnak çocuklara benzerleri yaptıklarına tanıklık etmiştik veya başka insanlara. Birçok insanınsa iyilik için hayatını feda ettiğini, fedakarlıklarını görüyoruz. İçimizdeki adalet duygusu bu iyilik yapanların yaptıklarının karşılıksız kalmamasını istediği gibi, işte bu çocuklara zulüm edenlerin de yaptıklarının kötülüğünü anlamalarını, karşılığını almalarını istiyor. Bu ise aslında ancak ahiretin var olmasıyla adaletin yerini bulması mümkün. Ahiretin var olması ise ancak Allah'ın ahireti yaratmasıyla, yani her insanın hayatından haberdar olan, insanı yeniden yaratmaya gücü yeten, insanın öldüğünde vücudundan neler eksildiğinin bilgisine sahip olan gücün varlığıyla mümkün. O zaman bizim aslında adalet arzumuz da ancak Allah'ın ve ahiretin varlığıyla tatmin olacak arzularımızdır diyebiliriz. Şimdi burada bahsettiğim konu aslında, yani birçok ilahiyat konusuyla ilgili konuya nazaran zor konular olduğunu da belirtmem lazım. Yani insanlar genelde kendi iç dünyalarına bakışla bir şeyleri değerlendirmeleri o kadar kolay değil. Hani biz genelde en zor konuların böyle çok uzaklardaki şeyler üzerine düşünmek olduğunu zannederiz. İşte Big Bang teorisi 13,8 milyar yıl üzerine düşünelim. Fakat bazen şunu görüyoruz felsefede. İnsanın kendi iç dünyası üzerine düşünmesini, iç dünyasından soyutlanıp içe bakması, her insanda ortak olan bilinç özelliği, irade özelliği gibi özelliklere bakması, hatta arzuları incelememiz, Big Bang teorisi üzerine konuşmaktan daha zor oluyor. Çünkü biz bunları o kadar benimsemişiz ki, doğuştan içimizde işte sevgi olmasını, mutlulukla ilgili bir arzumuz olması, yaşam arzusu olmasını, bilincimiz olmasını, ne var ki herkeste var diyoruz. Yani kendimizde ve etrafımızda bu arzuların veyahut da bu bilinç gibi özelliklerin olmasının ne kadar olağanüstü özellikler olduğunu yakalayamıyoruz. O yüzden şunun farkındayım. Eğer ki bu konular üzerine hiç düşünmediyseniz, bugün buradaki sunumum, yani birçok hocanın sunumundan, birçok hocanın konuşmasından daha zor anlaşılması, takip edilmesi daha zor olacaktır. Ben de burada özellikle biraz daha zor konuları açmayı nitelendiriyorum. Nitekim televizyonda bana zaten evde köpek beslenir mi, sakal bırakmanın İslam'la alakası var mı, müzik haram mı gibi soruları soruyorlar. Onlara gelip yeniden söylesek zaten hep yani tekrarladığımız şeyler olacak. Fakat böyle birçok temelin, Allah'ın varlığıyla ilgili temelin, dinin kendisinin varlığı nasıl anladığımızla ilgili temellerin, nasıl anlaşıldığı ile ilgili farklı argümanlar, felsefe açıdan takipleri değerlerinden daha da zor olsa da burada gündeme getirmeyi ondan önemli buluyorum. Diğer konulardaki böyle daha kolay açıklamalarımı, sakal, köpek, dövme ile ilgili merak edenler YouTube'daki videolarıma bakabilir. Yani o konuların da bir önemi var. Ama bugün buradaki konu o kadar öyle bir kolay bir konu değil. Evet. Ama onunla ilgili yaptığım izahları da pek başka yerden de işitebilirsiniz. Ama böyle arzulardan hareketle Allah'ın varlığıyla ilişki kurmak pek de rastlayabileceğiniz bir şey de değil diğer yandan. Onu da belirteyim. Şimdi altıncı bir arzuya girelim. Bu arzunun anlaşılması diğerlerinden biraz daha da zor. Şimdi geri kalan arzuların Allah'ın varlığını gerektirdiğini birçok ateist de kabul eder aslında. O sonucu kurmasa da. Aa, bu arzular Allah'ı gerektiriyor kısmını söyler. Ondan sonra peki bu kadar farklı arzunun Allah'ın varlığını gerektirmesi, Allah'ın varlığını göstermez mi sorusunla karşılaşmamış bir çoğu. Bu, yani onların bu söylediklerine karşı bu cevabı ciddi şekilde almamışlar veyahut da literatürde rastlamıyorum Freud'a bu tip bir cevabın verilip Freud'un verdiği cevabı. Eğer ki birisi ona böyle bir şey söyledi, cevap ver diyebiliyorsa Freud göstersinler, ben de merak ediyorum nerede. Fakat şu bahsedeceğim arzunun Allah'ın varlığını gerektirdiğini birçok ateist de kabul etmekte zorlanacaktır. Ama ben yine de bu arzumuzun da Allah'ın varlığını gerektirdiğini ifade edeceğim. Descartes gibi ünlü kartezyen eksenini, hani böyle x ile y ekseninde matematik yapıyorsunuz ya, hani lisede falan gördünüz. İşte onu kartezyen matematiği oluşturan, kartezyen felsefesinin kurucusu Descartes, modern dönem din felsefecilerinden Plantinga'nın da bunların birbirinden farklı argümanları olsa da buna dikkat çekiyorlar. Yani şüphelerden uzak bilginin ancak Allah'la mümkün olduğunu. Şimdi tabii bütün insanlar doğaları gereği bilmek istiyorlar. Aristoteles de buna dikkat çekmek. İnsan bilmek isteyen canlı. Buna dikkat çekmiş. Yani içimizden bir arzumuz şüphelerden uzak bilgi edinmek. Fakat bunu göremiyoruz. Yani bakıyoruz, ateistler de bir şeyi bilebiliyor. Hatta birçok ateist mesela kimyayı mesela inanandan da daha iyi bilebilir. Kimi zaman dindarlar diğerinden bilir ama kim ateist de dindardan iyi bilebilir. Fakat buradaki sorun şu. Ateist bilebilir ama bilmenin mantıksal temelleri konusuna geldiğimizde kendi bilme olayının güvenilir olduğu ile ilgili temeli temellendirmesi mümkün değil. Zor bir konu olduğunu biliyorum bunu. Kısaca ondan bahsedeceğim. Descartes'in mesela bununla ilgili argümanı da Descartes'in söylediği husus neydi? Ancak Allah'ın varlığı kabul edilirse bizim açık seçik gördüğümüz şeyleri, hani dış dünyanın varlığı gibi, yani iyi bir Allah, yani kandırmayan bir Allah, iyi bir Allah'ın varlığını kabul edersek dış dünyanın varlığı gibi hususların güvenilir olduğunu ifade edecek Descartes. Değil, bu da nedir? Aslında Descartes'in de dikkat çektiği şey, bizim aslında dış dünyanın varlığı gibi en temel konulardaki bilgimiz bile ancak Allah'ın varlığıyla beraber düşündüğümüzde mümkün. Descartes'in aslındaki bu hani düşünüyorum öyleyse varım lafı var ya Descartes'in. Şimdi bu birinci adımı, yani kendi varlığını ne kadar şüphe etse de inkar edemeyeceği. İkinci adımında vardığı şey Allah'ın varlığı. O ontolojik delili nasıl olduğunu anlatmayacağım. Üçüncü adımda vardığı şey Allah varsa dış dünyanın varlığı gibi şüpheli olan şeylerin de hakkındaki bilginin de artık güvenilir olduğu. Çünkü iyi bir Allah'ın bu kadar açık seçik gösterdiği şeylerde insanı aldatmayacağından, yani dış dünyanın varlığıyla ilgili gibi temel bilgileri bile ancak Allah'ın varlığıyla mümkün olduğunu söylüyor. Plantinga'nın söylediği ise şu, klasik bir ateist evrim teorisi, bu arada beni bilenler bilir, yani evrimin yarattığı bir Allah inancının İslam'a aykırı olmadığını savunuyor. Ama diyelim ateistlerin kabul ettiği bir evrim teorisi nasıl, onu düşünelim. Oradaki doğal seleksiyon sadece bu dünyada yaşayıp genlerin aktaranı seçen bir mekanizma bir ateist evrim teorisinde. Fakat burada ne oluyor? Sadece bu dünyada yaşayan ve üreyebileni doğal seleksiyon seçiyorsa, bu anlatımın içinde, ateist anlatımın içinde doğruyu bilecek bir zihnin seçilmesi yok. Sadece yaşayacak türün seçilmesi var. Yani doğal seleksiyon yaşayanı ve üreyebileni sadece seçecek bir mekanizma klasik ateizmde. Fakat eğer böyleyse diyor Plantinga, o zaman ben böyle bir ateist evrimi kabul edersem, o zaman benim zihnimin evrenle ilgili doğrulara ulaşmasını beklemek için hiçbir sebebim yok. Tabii bu sırf bu maddeyi uzun uzun açıklamamak için çok hızlı geçiyorum bunu. Kolay bir şey de olmadığını anlıyorum bunu anlamanın. Çünkü sırf buranın sunumu bütün bir iki saati alabilir. Yani kısacası ateistik bir evrim anlayışı kendini çürüten bir fikre sahiptir kendi içinde diyor. Siz ateistik bir evrim anlayışına sahipseniz, ateistik evrim anlayışı insan zihnine güvenilebileceğine ilgili hiçbir şey ortaya koymaz. Fakat insan zihnine güvenemeyecekseniz bu anlayışın içinde, o zaman ateist evrime inanan bir kimse ateist evrimin doğru olduğunu da söyleyemez. Niye? Kendi zihninin evrenle ilgili doğru bilgiyle ulaşabildiğini düşünmesi lazım. Bir teorinin doğru olduğunu bilebilmesi için. Yani ateist evrim teorisi kendi içinde bir çürütene sahip. Fakat Allah'ın yarattığı bir evren anlayışını kabul edince, Allah zihni evreni belli bir derecede de olsa anlayacak şekilde yarattı. Evreni de anlaşılmaya açık yarattı. Niye? Kendi sanatı ve ilmi anlaşılabilsin diye. Böyle bir tabloda insan zihni evrenle ilgili doğru bilgilere ulaştığını beklememiz için bir varlık anlayışımız var. O zaman şüphelerden uzak bilgi edinmeyle ilgili arzumuz da aslında ancak Allah'ın varlığıyla beraber evreni ve kendi zihnimizi düşünürsek mümkün. Bu söylediklerim için de en zor kısımdı. Anlamadıysanız birçok kimse de anlamayacaktır, şaşırmayın. Onlara da Fıtrat Delileri kitabından bunu biraz daha yavaş yavaş düşünerek okumasını tavsiye edeceğim. Sonuncu inceleyeceğim arzu, başkaları tarafından iyi davranılma arzusu. Bu da bir önceki kadar olmasa da yine biraz anlaşılması daha zor bir arzu. Şimdi insanın doğal hali toplumsal bir varlık olmak, onu görüyoruz. Doğuştan bir dil konuşma yeteneğimiz var. Yani Muhammed Abduh'un da dikkat çektiği gibi bizim doğuştan dil konuşma yeteneğimizin olması, doğuştan dil konuşma yeteneğimizin varlığını da yine bu psikolojideki deneyler gösteriyor. Bu yüzdendir ki çocuklar ciddi bir eğitime tabi olmadan küçük yaşta çok kolay şekilde dili öğreniyorlar. İnsanın ama doğuştan dil konuşma yeteneği olması insanın toplumsal bir canlı olduğunu gösteriyor. Ve yine psikolojinin bize gösterdiği kadarıyla başkalarıyla ilişkimiz bizim bu dünyadaki en önemli özelliklerimizden biri. Yani toplumsal bir varlık olmamız. Tabii ki toplumsal bir varlık olunca da insanın en aradığı şeylerden biri başkaları tarafından iyi davranılmak. Başkaları tarafından iyi davranmayı garanti eden şey neyse ahlaki yasalar. Allah olmadan iyi ahlaklı insan olunabilir mi? Benim cevabım elbette olunabilir. Çünkü nedeni de çok basit. Çünkü ahlaki bir varlık olmamız da bu kitaptaki ahlak diye okursanız göreceksiniz. Doğuştan bir özelliğimiz, fıtri özellik. Yani fıtrat da ne diyor Rum suresi 30. ayette? Yani insanları o fıtrat üzere yaratmıştır Allah. Hani fıtrata yönelmek, orada dost doğru din olduğunu söylerken ayet. İnsanları o fıtrat üzere yaratmıştır diyor. Müslümanları demiyor. Yahudi, Hristiyan, ateist herkeste fıtri özellikler, doğuştan özellikler var. Ha bir de ayette tabii şey diyor, insanların çoğu bundan habersizdir. Yani hepimizde olan özelliklerden, yani kendi içimizde olan özellikleri gerekli şekilde değerlendirmediğimizde de ayet dikkat çekiyor. Yani Allah olmadan ahlak olur ama, burada büyük bir ama var. Ama ahlakın rasyonel temeli olamaz. Fıtratımız bizi ahlaki bir varlık olmaya iter, sezgisel olarak. Ama mantıksal temeli nedir diye sorduğumuzda mantıksal temeli olamaz. Niye? Çünkü mantıksal temel için ahlaka bireyi ve toplumu aşan ahlaki yasaları empoze eden bir otoriteye ihtiyacımız var. Çünkü ahlaki yasalar üzerine düşündüğümüzde mesela diyelim ki öldürmeyeceksin. Yukarıdan aşağıya bizi empoze eden bir şey hissederiz. Ahlaki yasa bizi bağlayıcıdır. Yani toplum ne düşünüyorsa ben ne düşünüyorsam düşüneyim masum birini öldürmeyeceğim. Yapmam gerekir bir yasadır. Fakat ahlaki yasanın empoze edilebilmesi için bireyi ve toplumu aşkın şekilde toplumu ve bireyi aşan bir meşru otorite olması lazım. Ateist bir varlık anlayışında toplumu aşan bir otorite gösteremezsiniz ki toplumu aşan bir ahlak yasası doğru olsun. Mesela benim burada en sevdiğim örnek çünkü tarihsel bir gerçekliği var. Hindistan'da birkaç yüzyıl önce kadınlar kocalarından sonra öldürülüyordu. Nasıl olsa kocası ölmüş artık bu kadının yaşaması da gereksiz diye. Hala Hindistan'da ender olarak uygulandığı yerler var. Sati geleneği. Eğer ki ahlak sırf toplumun kurduğu bir şeyse o zaman Hindistan'da halk memnun, alan razı, veren razı, sana ne demek lazım. Bu geleneğin çocuklara öğretilmesine de karşı çıkmamamız lazım. Eğer ki toplum aşağı bir yönü yoksa ahlak. Ama Allah varsa toplumu aşan bir temeli olduğu için o zaman mesela bu sati gibi uygulamalara da karşı çıkmanız için mantıksal bir zemininiz var demektir. Kısacası tekrar etmek gerekirse yani ahlak fıtri bir şey olduğu için Allah fıtri bir özellik yaptığı için ahlakı ateistlerde de ahlak olabilir. Ahlaki davranışlarda bulunabilirler. Fakat Allah'a atıf yapmadan ahlaki davranışların mantıksal temeli olamaz. O zaman yani insanların başkaları tarafından iyi davranılması Allah inancına atıf yapılmadan da mümkün ama mantıksal temelli olarak olması mümkün değil. Aradaki farka dikkat edin. Nikedim Sart ünlü ateistin de Allah olmadan ahlak olmayamayacağına ilgili şu atfını okumak istiyorum. Tersine varoluşçu Allah'ın var olmamasını olağanüstü seviyede can sıkıcı bulur. Onunla beraber, yani Allah'la beraber, değerlerin rasyonel temelini bulacağımız bir temel de tamamen kaybolur. Sonsuz ve mükemmel bir bilinç, onu düşünmediği için artık a priori olarak, yani baştan demek istediğim, yani sorgusuz sualsiz bir ahlak yasası anlamında diyor, olarak bir iyi kalmaz. Artık hiçbir yerde iyinin varlığı veya birisinin dürüst olması ile yalan söylememesi yazılı değildir. Çünkü artık sadece insanın var olduğu bir düzlemdeyiz. Yani insana aşan bir otorite olmayınca ahlakın bir temeli kalmaz. Dostoyevski'nin bir zamanlar dediği, Allah yoksa her şey mübahtır ifadesi, varoluş için başlangıç noktasıdır. Yani kendisi gibi ateist olanlarını kastediyor. Gerçekten de Allah yoksa her şey mübahtır ve insan sonuç olarak sahipsizdir. Bunu söyleyen de bir ateist. Yani aslında Sartre gibi ateistler de Allah yoksa ahlakın temeli kalmayacağını görmüşler. Fakat biz bugün bunu Müslümanlara bile açıklamakta sıkıntı çekiyoruz. Ateist adamın gördüğü hususu. O da ayrı bir şey. Evet. Şimdi kısacası şu ana kadar ne yaptık? İçimizdeki çok temel, doğal olan ve temel olan, yani bütün insanlarda ortak olan arzuların Allah'ın varlığını gerektirdiğini gördük. Şimdi bunu tabii ki dedik gibi felsefe tarihine baktığımızda iki temel görüş var. Bir materyalist ateizm, işte evren ezelidir, geri kalan her şey tesadüfen olmuştur diyen, Marx gibi ateistlerin, Lucretius gibi ateistlerin savunduğu. Birisi de İbn Rüşd'lerin, Gazali'lerin, Augustinus'ların, Thomas Aquinas'ların, Newton'un, Descartes'in, Muhammed İkballer'in savunduğu Allah'ın varlığı. Yani felsefe düzleminde iki temel görüş olduğunu söylüyor. Başka görüşü yok mu? Var da. Çok da kale alınacak görüşler de işte ne bileyim, yani güneş tanrıdır diyenler olmuş. Yani materyalist ateistlerle Allah'ın varlığına inananlar neticesinde. Yani isterseniz bu argümanı onlara da cevap olarak genişletebilirsiniz ama ben pek anılmaya değer görmedim. Veyahut da üçüncü bir tavır var fikri olmasa da, nedir? Agnostiyim ben, bu ikisinden birini tercih edemem diyenler. Agnostiyim demek ne demek? Yani Allah'ın varlığına veya materyalist ateizm lehine argümanlar, bundan yana da bir şey yok, bundan yana da bir şey yok. Ben de hiçbirine inanmıyorum. O zaman ne olur? Eğer kişinin Allah'ın varlığını daha iyi açıkladığı bir şey gösterebilirseniz, olgu, arzular gibi, insanın ahlaki yapısı gibi veya evrenden hareketle hassas ayarlar gibi bir şey gösterebilirseniz Allah'ın varlığı daha iyi açıklanan, siz ateizme cevap veriyorsunuz, evet. Ama agnostizme, yani şüpheciliğe de bir cevap veriyorsunuz. Niye? Çünkü şüpheciliğe göre ikisi arasında bir fark yok. Birini diğerine tercih etmem için rasyonel bir sebep yok. Birini diğerine tercih etmek için sebebi ortaya koyduğunuzda ateizmle beraber agnostik görüşe de cevap veriyorsunuz. Yani bunu da not etmek istiyorum. Şimdi dikkat edin, argümanla ilgili bence kritik bir noktayı açıklamaya çalışacağım. Şimdi ateistlerin yaptığı bir mantık hatası var. İşte Freud gibi ateistlerin yaptığı, demin dikkat çektiğim hususta ona dikkat çekeceğim. Sonra benim gibi düşünenlerin, yani bizim buradaki yaklaşımımızın neden aynı hata olmadığını göstereceğim. Şimdi ateistlerin ne diyorlar? Yani bu arzular var. Ne diyor Freud? Korkuların giderilmesini insan istiyor, Allah'a sığındı. Yaşam arzusu var diyor Schopenhauer. Bunu Allah giderir, Allah'a gitti. Değil mi? Bu arzulardan Allah'a gitti. Şimdi felsefi açıdan bir şeyin kökenini göstermek onun doğruluğunu göstermez. Bakın dikkat edin. Buna İngilizce genetic fallacy, yani Türkçesini ben kökensel mantık hatası diye çeviriyorum. Buna kökensel mantık hatası denir. Yani sizin bir şeyin kökenini göstermeniz onun yanlış olduğunu göstermez. Doğru olduğunu da göstermez ama. Mesela diyelim ki bir çocuk ailesininle beraber dünyanın yuvarlak olduğunu öğrendi. Veyahut da geoid olduğunu öğrendi yani, daha doğrusu. Şimdi kökenini gösterdik. Bunun yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Aa, onun cevap vermek istiyoruz dünyanın geoid olduğuna. Kökenini gösterdik. Ailesini de öğrenmiş canım. Yok, pekala, ailesini de öğrendiği için doğru da olabilir. Yani Allah'ın varlığına inancın kökenini göstersek bu Korkudan dolayı Allah'a inandı. Yaşam arzusundan dolayı Allah'a inandı. Onun kökenini göstermek, onun yanlış olduğunu göstermez ki. Derse bunun bir alternatif açıklamamız var. Nedir alternatif açıklamamız? Allah varsa mı biz? Şimdi soruyu şöyle soruyoruz. Bu arzular var. Şimdi tabii ki ne yaptı? Bir tek korkular ele aldı. Freud oraya gitti. Schopenhauer yaşam arzusunu aldı. Oraya gitti. Aa, demek ki bu yüzden bunu uydurmuşlar dedi. Tabii bunu a priori olarak baştan Allah yoktur diye savunup da yani Allah'ın varlığına baştan inanmayan bir insan o arzuları öyle değerlendirmek zorunda. Fakat önemli olan burada bu arzuların o sonuca götürmeyeceğini yakalamak. Yani bu arzuların gösterilmesinin o sonucu gerektirmediğini görmek burada önemli. Bunun için ne diyoruz bir alternatif açıklama olarak? İnsan da deminden beri gösterdiğim farklı arzular Allah'ın varlığını gerektiriyor. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz burada. Kritik soru şu. Materyalist ateizmin dediği gibi, yani Freud gibi düşünen dediği gibi, bu farklı arzuların Allah eğer ki bu evren diyelim ateistlerin öngördüğü şekilde bir evren. Kendi kendine var olan bir evren. İnsan arzuları tesadüfen oluştu değil mi buradaki arzular? Şimdi bu arzular tesadüfen oluştuysa mı Allah'a yöneltmesini bekleriz? Yoksa Allah yarattı, insan için arzuları koydu. O zaman bu arzular bizi Allah'a yöneltiyor. Bu mu daha beklenir bir şeydir? Bu soruya vereceğimiz cevap aslında buradaki temel şeyi belirliyor. Burada tabii ki onların dikkat çekmediği bir hususa ben tabii argümanı kurarken dikkat çekiyorum. O da nedir? Tek bir arzu bizi Allah'a götürse belki bu argümanı yine kurarız. Ama birbirinden farklı, birbirine indirgenemeyecek olan arzular, hani mutluluk gibi, yaşam arzusu gibi, korkulardan kurtulma gibi, şüpheden uzak bilgi edinme gibi, birbirinden farklı olan birçok arzumuzun, içimize içkin olan arzumuzun, hepsi birden aslında Allah'ın varlığını gerektiriyor. Bu kadar çok temel ve doğal arzular Allah'ın varlığını gerektiriyor. Yani ateistik evrim tesadüfen işi gücü yok da, hani millete Allah'a inansınlar diye yanlışlıkla kandırmak için mi Allah'ın varlığını inanacak şekilde arzular inşa etmiş? Düşünebiliyor musunuz? Yani tesadüfi bir mekanizma var kendi kendine oluşan, rastgele bir arzu oluşturmuş insanda pat diye çıkmış, o da Allah'ın varlığına götürüyor. İkinci arzu o da Allah'ın varlığına götürüyor. Üçüncü arzu o da Allah'ın varlığına götürüyor. Şimdi bu beklenir bir şey mi? Bir de şöyle bir mekanizma düşünün. Bilinçli bir yaratıcı var. Burada insan var. İçine arzuları koyuyor. Bu arzular öyle bir yerleştiriyor ki insan içindeki korku, çünkü yaratıcı insan için arzuları koyduysa bu arzulardan bizim beklediğimiz şey bu yaratıcıların Allah'la bir irtibatı. Peki nasıl o irtibatı anlarız? Bu arzular bizi eninde sonunda Allah'a götürecek şekildeyse yaşam arzumuz, mutluluk arzumuz, korkulardan kurtulma arzumuz bu beklenecek bir şey değil mi? Yani bir yerde Allah bir sonuç var. Bu arzular Allah'ın göndereceği bir din var veyahut da anlattığı bir evren görüşü var. İçimizdeki arzular adeta kilit gibi bu kapıyı açıyor. İçimizdeki kilit evrenin var olan ontolojisine, mantık yapısına veya dine uyuyor, kapıyı açıyor. Yoksa burada ayrı ayrı 5-6 kilit yapılmış, hepsi de aynı yeri açıyor ama hepsi de tesadüfen oluşmuş. Birbirinden ayrı oluşan kilitlerin hepsi aynı kapıyı açıyor, hepsinin de açması tesadüf gibi bir durum olur. Birisi şu soruyu sorabilir tabii, buradaki kilit soru bu. Hani ateistlerin yaptığı kökensel mantık hatası da senin yaptığın da kökensel mantık hatası değil mi? Yani bir şeyin kökenini göstermek doğru olduğunu göstermiyor ama yanlış olduğunu da göstermiyor. Sen bu köken var, korkularından giderilmez arzumuz Allah'a gerektirir gösterdin. Sen de kökensel mantık hatası işlemedin mi ey Caner derseniz? Bunun cevabı şu, işlemedik. Şöyle deseydim işlemiş olurdum. Arkadaşlar, bizim korkularımız var. Korkularımızın giderilmesi için Allah'a inanalım. Arkadaşlar, bizim yaşam arzumuz var. Yaşam arzumuz en iyi şekilde Allah'ın varlığına inanırsak geçer. Mutluluk arzumuz var. Biz gerçek anlamda mutluluğu ancak Allah'a yönelirsek buluruz. Demek ki Allah var deseydim bunun arkasından, aynı mantık hatasını işlerdim. Peki farklı olarak neyi dedik burada? Şu yani bu inancın kökeninde bu var. Haydi buna inanın demedik. Dediğimiz şey şuydu. Burada bir arzularımız var. Allah'ın varlığını gerektiriyor. Sorumuzu şu şekilde sorduk. Bu arzuların bu şekilde olmasının açıklaması ne? Soru farklıydı. Bundan dolayı ona inanın demedik. Bu arzuların bu şekilde içimizde olmasının açıklaması ne? Alternatif açıklamalar, iki tane alternatif açıklamamız var temelde. Ya tesadüfen oluştu bu arzular da Allah'a gerektirdi ya Allah tarafından konulduğu için Allah'a gerektirdi. O zaman biz içimizdeki arzuları açıklayan en iyi alternatif Allah tarafından bunlar bizim içimize konduğu için bizi Allah'a yöneltiyor açıklaması. Mevcut açıklamalar içinde en iyisi olduğu için bunu kabul ettik. Yani demin size verdiğim örneği hatırlayın. Ne demiştim? Yani Ali ile Veli'nin koşu yarışmasıyla ilgili örneğini. Bunu birçok zaman sunumlarımda veriyorum. Yani biz Ali ile Veli'nin koşu yarışmasını görmedik. Arzularımızın nasıl oluştuğunu, evrenin nasıl oluştuğunu görmediğimiz gibi. Ama şu anda gördüğümüz bir Ali sevinçli, Veli üzgün. Bunu açıklamaya çalışıyoruz. Buradan Ali mi kazandı, Veli mi kazandı sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Burada ne? Yani Allah'ın arzuları yarattığını görmedik. Daha doğrusu arzularımızın nasıl oluştuğunu görmedik ama Allah yarattığı izah var. Tesadüfen oluştuğu izah var. O zaman bu ikisinden daha iyi açıklama hangisiyi nasıl bakacağız? Ali ile Veli'nin durumuna bakıp da karar verdiğimiz gibi arzularımıza bakacağız. Bu arzularımızı incelediğimizde hangi sonucu destekliyor? Allah tarafından yaratıldıysa olacak şekilde mi arzularımız? Kendi kendine olduysa mı olacak şekilde? Ha, buradaki cevap bence çok açık. Yani bunlar bizi Allah'a yöneltecek şekilde ise Allah tarafından koyduğu izah çok daha iyi bir açıklama olduğu görülüyor. Bu da nedir aslında? Diğer birçok delille beraber arzuların incelenmesinde Allah'ın varlığına götüren bir delil olduğunu görüyoruz. Evet. Bakıyorum. Tabii ki böyle bu şekilde düşünenler için evrimle bile bu arzular oluşmuşsa da evrimi Allah'ın yarattığı bir süreç olarak değerlendirmenin mantıklı olduğu kanaatine varılır. Yani evrimli olup olmamasının bizim için bir sorun olmadığını söyleyelim. Burada tabii kitapta dikkat çektiğim şeylerden bir tanesi bu arzularımızın bu dünyada yaşamaktan ve üremekten daha fazlasıyla ilgili olduklarını gösteriyorum. Yani kitapta onlara da dikkat çekiyorum. Evet, bu arzularımızın bir kısmı bu dünyada yaşamamızı da destekler. Mesela yaşam arzumuz, yırtıcı bir hayvandan kurtulmamızı da destekler. Fakat diğer taraftan zihnimizdeki çok uzun bir zihnimizin çok uzun geçmiş, çok uzun gelecekle beraber düşünme arzusuyla bu birleşince ahiretin varlığını hissedecek şekilde bize bu arzumuzun olması bu evrende yaşamamız için çalışan bir doğal seleksiyonla açıklanamaz. Veyahut da korkuların giderilmesini insanın istemesi de yine bu dünyada ne bileyim yüksekten düşmekten bizi engelleyebilir. Bu dünyada işe yarayan bir şeyleri destekler. Fakat tüm evren üzerine düşününce değil mi? Yani insanın bütün evren üzerine düşünebilecek kadar soyut düşünme yeteneğinin olmadığını pekala düşünebiliriz. Nitekim birçok canlıda öyle bir yeteneğin olmadığı kanaatindeyiz. Evreni aşkın olana, evrene gücü yeten bir varlığa bizi götürecek şekilde korkularımızın giderilmesi arzusunun olması yine bu dünya için çalışan bir doğal seleksiyonla açıklanamaz. Veyahut da bu dünyada ki varlığımız için bilme arzumuz önemli. Fakat bu insanın sadece bu dünyanın içinde olan biteni bilecek şekilde değil de yani bu evrende yaşamak için gerekenden çok daha fazlasını bilmek istiyoruz. Değil mi? Yani öyle bir zihnimiz oluşmuş ki evrenin kökeninden, kendi varlığımızın kökeninden, kendi gayemize kadar birçok şeyi bilecek şekildeyiz. Böylesi bir zihnin bilme yeteneği de sadece bu dünyada yaşayacağı kadar bilgi edineceği şekilde insan oluşturan bir tabi seleksiyonla açıklanamaz. Evet, yani bütün bu aslında arzularımızın, yani dünyada da bizim için faydaları olsa da bu dünyayı aşkın olan Allah'a ve ahirete gözlerimizi çevirtmesi, bu dünyada üreme için seçen bir doğal seleksiyon mekanizması ile açıklanması mümkün değil. Bu tabii ki burada dikkat çekeceğim şeylerden birisi şu. Boş bir kavram olarak sadece Allah'ın varlığına bizi götürmüyor arzularımız. Birçok sıfatı olan bir Allah'a bizi yöneltiyor. Yani Kur'an'ın en önemli mesajlarından biri nedir? Sıfatlarıyla Allah'ın tanıtılması. Halk arasında 99 tane gibidir Esma-ül Hüsna, bir uydurma var. Bu 6666 ayet uydurması gibi bir şey. Yani Kur'an'da Allah'ın 150'ye yakın sıfatı var. Direkt isim halinde gelen. Yani ismi var, Esma-ül Hüsna var da diyebiliriz. İsimden, sıfattan türemiş isim de diyebiliriz. Hele Allah için geçen fiillerden kendimiz de isim üretmeye kalksak o 300'e falan da çıkabilir yani Kur'an'da geçen Allah'ın ismi. Ama yani isim formunda gelen de zaten 150'ye yakın Allah'ın, yani Esma-ül Hüsna 150'ye yakın. Öyle 99 falan değil, onu da belirtmiş olayım. Bunların tabii ki bir kısım Allah'ın sıfatlarından bunların birçoğu türetilebilir. Yani bu sıfatların birçoğunun ifade ettiği anlam birbirine yakın. Yani Allah'ın evvel olması, kayyum olması, hiçbir şeye bağımlı olmaması, kudretinin yüksekliği, ilminin yüksekliği gibi özelliklerden Allah'ın birçok sıfatını türetmek mümkün. Bu ayrı bir konu. Ama yani sonuçta Kur'an'da Allah'ın birçok sıfatı, yani Kur'an'ın en temel mesajlarından birisi Allah'ın sıfatlarıyla tanıtım olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Kur'an aynı zamanda kendi mesajının doğruluğu için bizi dış dünyaya da sevk ediyor, fıtratımıza da sevk ediyor. Nitekim bir Kur'an ayeti size dış dünyada da, iç dünyada da, yani afakta da, enfüste de, yani benliklerinizde de, dış dünyada da delillerimizi göstereceğiz diyor. Evet, Kur'an Allah'ın sıfatlarını anlatıyor ama dış dünyadaki evreni biz hassas sayarları incelediğimizde kozmolojik delil Allah'ın sıfatlarını temellendirebiliyoruz. Merak eden benim Allah'ın var 12 delilinden ilk 7'sine baksın. Fakat fıtrat delilleri bu ve bu arzu delili de Allah'ın, yani iç dünyamızda, içe bakışta baktığımız deliller de kimi sıfatlarımızı temellendiriyor. Nedir mesela? Ancak her şeyden haberdar olduğu gibi arzularımızdan da haberdar olan bir Allah en temel arzularımıza cevap verebilir. Yani arzu delilini Allah'ın varlığını temellendirdiği gibi insanın iç arzularını, yani iç dünyasını bilen, yani Kur'an ifadeyle şah damarından yakın olan veya kalbiyle nefsi arasına girecek şekilde bir Allah ancak arzularına insana cevap verebilir. Ancak ölümümüzden sonra yeni bir yaratılışı yaratacak kudreti olan bir Allah yaşam arzumuzun ihtiyacına cevap verebilir. Ancak bütün evrene hükmeden bir Allah korkuların giderilmesi arzumuza cevap verebilir. Ancak bir bütün evrenin ve insanın varoluşunu bir gaye ile gerçekleştirmiş olan bir Allah gaye arzumuza cevap verebilir. Kısacası arzularımız çok kudretli, her şeyden haberdar, hiçbir gücün sınırlandırılamayacağı, bunun için vahid olan bir Allah'ın varlığını gerektirmektedir. Bu ise arzularımızdan hareketle bir ontoloji, bir varlık anlayışı kurulacaksa, boş bir kavram olarak sadece Allah'ın varlığını temellendirmediğimizi, Kur'an'da anlatılan birçok sıfatıyla arzularımızdan hareketle Allah'ın varlığını temellendirdiğimiz anlamına gelmekte. Yani Kur'an'da geçen bütün sıfatları arzularımızdan hareketle temellendiriyoruz demiyorum. Ama en azından birçoğunu, önemli olan birçoğunu temellendirebileceğimizi de burada görmemiz lazım. Bu arzu delilini önemli yapan hususlardan bir tanesi bu. Bakıyorum. Evet. Birazcık vakit olmuş, neyse bitirmeye çalışacağım. Diğer taraftan bu arzularımızdan hareketle sadece Allah'ın varlığının değil, dinin ve ahiretin de temellendirilebileceğini dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şimdi tabii ki bazıları böyle bir arzu delilini Allah'ın varlığı için kullanmadan Allah'ın varlığına inanıyor olabilirler. Nedir? Bir sebepsiz Allah'a iman etmiştir veyahut da hassas ayarlarla veyahut da kozmolojik delille veya başka bir delille veya Kur'an'ın içeriğinden dolayı Allah'ın varlığına iman etmiştir. Diyelim ki birisi Allah'ın varlığına iman etti. Yani arzuları bazı insanlar ahiretin varlığını temellendirmek için de kullanabilirler. Değil mi? Şimdi Allah'ın var nasıl gerektirdiğini gösterdik. Ama bunun yanında tabii o zaman iş daha da kolaylaşıyor. Allah'ın varlığını başka bir yerde temellendirdiyseniz, hani arzularla öyle bir şey kalkışmıyorsunuz. Ahiretin varlığını temellendireceksiniz. O zaman demin birçok hususta arzularımızı nasıl Allah'ın varlığını temellendirdiğini gösterdik. O şöyle temellendirirsiniz. Yani Allah'ın içimizdeki ahirete yönelik arzuları yaratmasının en iyi açıklaması nedir? Bu sefer Allah'ın varlığını anladığınızda bu sefer içimizdeki arzuları değerlendiriyorsunuz. Demin ki arzulara dikkat çekerken bunların ahiretin varlığını gerektirdiğine birçoğunun dikkat çekmiştik. Allah'ın arzularımızı ahiretin gerekliliği şeklinde, yani ahireti gerektirecek şekilde yaratmasını, yaşam arzumuzu, mutluluk arzumuzun sebebine ahireti yaratacak olması. Değil mi? Ünlü bir Fars atasözü vardı. Türkiye'de birçok kimsenin haberdar olduğu da Fars atasözü olduğunu bilmezler. Hani Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi. İfadesi de tam bunu ifade ediyor. Yani Allah ahireti vermek istemeseydi, insan için ahirete yönelik bir arzu vermezdi. Buradan baktığımızda arzu delilini ahiretin varlığını temellendiren bir argüman olarak da bu şekilde kullanmak mümkün. Tarihin ünlü ateistleri bunu duysa ne derdi? Freud, Sartre gibi. Diyecekleri büyük ihtimal şuydu onların. Yani Allah olsaydı argümanınız tutarlı olurdu ama Allah yok derlerdi. Yani aslında böyle bir akıl zaten dikkat ediyorsanız daha evvelden bu ateistlerde yaptığım alıntılarda şuydu. Hani ölümsüzlük ve Allah ikisi de birdir değil mi? Feuerbach falan onlar diyor. Yani aslında birçoğu şunu görüyor. Allah'ın varlığına inanınca ahiret fikrine, ölümsüzlük fikrine inanmak gayet makul. Allah'ın varlığına inanmayınca bunlar ortadan kalkıyor görüyor. Ama Allah'ın varlığına inanıldığı an, şimdi zaten bu şahıslar da arzularımızın Allah'a getirdiğini söylüyor. Arzuları koyanın Allah, yani içimizdeki ahirete yönelik hisleri koyan Allah olduğunu da görüyorsan, niye Allah bu arzuyu koyuyor insan içine? Değil mi? Allah susama hissini vermiş, karşıda su yaratmış evrende. Uyku için bir arzu veriyor insan içinde, doğal arzu, karşısında uykuyu yaratıyor. İnsanın içinde ölümden sonra ahirete karşı bir arzu veriyorsa bunun en iyi açıklaması bunun Allah'ın imkanını yaratmış olmasıdır. Yani tarihin ünlü ateistleri de Allah'ın varlığı ile ilgili kısmı itiraz etseler de onlar da bu kısmına Allah var olsa bu argüman doğru olurdu derlerdi. Ama bir kısım onların demelerine rağmen Allah'ın varlığını anlıyorsa yani arzu delilinin ahiretin varlığı için müstakil bir delil olabileceğini de anlıyor demektir. Aynı şeyi din için de söylemek lazım. Yani içimizdeki arzular bir dinin olmasını da gerektiriyor. Nasıl gerektiriyor? İşte diyelim ki insanın bilgi edinme arzusu var. İnsan için, insan tabii ki her şeyi bilebilecek şekilde değil, aciz, Allah her şeyi bilen. Ama insanın en önemli bilmek istediği şeylerden biri nereden geliyorum, nereye gidiyorum şeklindeki bilgiler. Bunlar da ancak Allah'ın bir din ve Allah bunların cevabına insanı muhtaç yaratmış. Bunların cevabı da ancak bir dinle verilebilir. Veyahut da en başından söylediğim gaye arzusu, insanın içinde gayeler şeyi değerlendirme eğilimi var. Sonuçta insan benim gayem nedir diye soruyor değil mi? Aslında bu sorduğumuz şey hayatın anlamı nedir sorusuyla alakalı. Yani insan içinde anlam ihtiyacı da var, arzusu var da diyebiliriz. Ama bunu insan ancak Allah'tan insana bir mesaj varsa bunu anlaması mümkün. Gayenin ne olduğunu. Yani ahiretle ilgili dediğimiz aynı şeyi dinle ilgili de söyleyebiliriz. Allah insanı dine muhtaç yaratmış. Yani vermek istemeseydi istemek vermezdi. Yani Allah'ın insanı dine muhtaç yaratmış olması da Allah'ın din yollayacağının delillerinden bir tanesidir. Burada tabii ki şuna dikkat çekmekte fayda var. Yani suya karşı arzumuz suyun varlığını gösterir ama suya ulaşacağımızı garanti etmez. Yani dine karşı arzumuz Allah'ın din göndereceğini garanti eder de bizim o dini bulup bulamayacağımızı garanti etmez. Veya ahirette istediğimiz gibi işlerin gidip gitmeyeceğini garanti etmez ahirete karşı arzumuz. Ama içimizdeki o arzu, o objesinin olduğuna işaret eder. Aynı zamanda içimizdeki suya karşı arzumuz, suya ulaşacağımızı garanti etmediği gibi suların kirlenmeyeceğini de garanti etmez. Değil mi? Yani pekala suyun var olduğu bir evrende insanlar özgür iradeleriyle suları ağır metallerle kirletmiş olabilirler. Benzeri şekilde Allah din göndermiş olmasına rağmen insanlar özgür iradeyle yaptıkları eklemelerle dini tahrif de etmiş olabilirler. Yani arzularımızın dini gerektirmesi o dinin tahrif etmeyeceğini insanların özgür iradeyle de garanti altına alacak bir şey değil. Fakat yani burada anlatılanlardan hareketle, şimdiye kadar anlattıklarımızla hareketle Allah'ın yolladığı bir din olacaksa ki arzularımız bunu gerektiriyorsa bunu beklememiz lazım. Bu dinde hangi özellikler olması gerektiğini sıralayabiliriz. Bir, arzularımız Allah'ın varlığını gösterdiğine göre, bir, bu dinin varlık anlayışının merkezinde Allah olmalıdır. Yani bütün varlığı Allah'la açıklamalıdır. İki, bu din arzularımız Allah'ın sıfatlarını temellendiriyor sevelden dediğimiz gibi. Bu din Allah'ı her şeyden haberdar, kudreti yüksek, ezeli olması gibi sıfatlarıyla tanıtmalıdır. Ancak böyle bir Allah arzularımızı karşılayabilir. Arzularımız böyle bir Allah'ı talep eder. 3. Bu din ahiret yaşamının varlığını haber vermelidir. Önceden belirttiğimiz şeyden dolayı. 4. Bu din insanların korkularının giderilmesi arzusunu karşılamalı, Allah'ın insanların dualarından ve durumlarından haberdar olduğunu bildirmelidir. 5. Bu din hayatın amacı gayesiyle ilgili gaye arzusunu tatmin etmelidir. 6. Bu din nereden geliyorum ve nereye gidiyorum gibi çok temel hususlarla ilgili bilgi arzusunu karşılamalıdır. 7. Bu din insanların başkalarından zarar görmeme arzusunun karşılanması için Allah'ın ahlaki buyruklarını içermelidir. Bu Allah'ın ahlaki buyruklarını içeren bir din olması gerektiği detaylı bir şekilde merak edenler varsa benim Doğuştan Ahlak Delili diye kitabın ikinci delili var. Bugün burada girmeyeceğim. Ondan okuyabilirsiniz. Burada sadece kısaca geçtim. Kısacası felsefede ve teolojide, ilahiyatta gerekli önemi görmemiş olsadalar da içimizdeki içe bakışla, bence içe bakış gerekli önemi görmemiş. İçe bakışla iç dünyamızı değerlendirmemize, tasavvufta bu kısmen yapılmış olsa da bu insanın iç dünyasından yöneli hareketle argümanlar yapmak içinden ziyade insanın hani biraz kendini tanıması için yapılmaya gayret edildi. Bu da olumlu bence. Hani tasavvufla ilgili bazı ortaya konuları eleştirsek de kimi zaman olumlu yapılanları da söylemekte fayda var. Tabii ki her tasavvuf ekolünde yapılan da, her tasavvuf adına konuşan da aynı hususlar yok, farklı hususlar var. Tek kefeye koymak mümkün değil. Ama tasavvuf başlığında insanın içe bakışla iç dünyasının incelenmesi birçok alana göre ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Yani bununla ilgili bir kaygı olmuş. Ama ilahiyatta ben yine de felsefede ve ilahiyatta, teolojide bu insanın arzularını değerlendirmesini ve içe bakışın hak ettiği önemi bulmadığı kanaatindeyim. Yani arzuların ilahiyatı, arzuların teolojisi ve arzuların felsefesine ufuklar açacağına inanıyorum. Bir de burada şunu yakalamak lazım. Bizim için arzularımız birinci şahıs olarak iç dünyamızda tanıklık ettiğimiz şeyler olduğu için bilimin bize söyleyeceği birçok şeyden daha temel. Dış dünyayı gözlemle, teoriler oluşturarak ulaştığımız bilgiler değil. İçe bakışla çok kısa bir şekilde korkularımızdan kurtulma arzumuzu görüyoruz hareket noktamız. İçimizdeki mutluluk arzusunu görüyoruz. Bu da bence bu yani arzu delili sat akılsal bir delil gibi de kalmıyor sadece. Üzerine iyi düşünülünce varoluşsal açıdan da birçok insan için önemli olacaktır. Yani çünkü iç dünyamızda hareket ettirici bir rolü var argümanın. İç dünyamızda hissettiğimiz hislerden hareket eden bir argüman. Ve burada yine önemli bulduğum hususu söyleyerek kapatayım bunu. Çünkü vakit de çok uzadı. Bu argümanın benim en önemsediğim noktalarından birisi ateistlerin boğulduğu yerde yaşam suyun olduğunun gösterilmesi. Yani başlangıç noktasındaki kimi noktalarına, işte korkularla ilgili kısmına biri, diğerine yaşamla ilgili kısmına başka birisi dikkat çekmiş. Yani belli bir arzumuz Allah'a gerektiriyor, bu yüzden uyduruldu demiş. Fakat fark edilmediği şeylerde detaylı bir arzu incelemiş, birçok arzunun Allah'ın varlığını gerektirdiğini gösteriyor. Teker teker söylediklerinde doğrular. Global tabloda ise söyledikleri durum tamamen kendi aleyhlerine bir durum oluşturuyor. Yani bu kadar çok arzunun Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını, dinin varlığını gerektirmesi, Allah ahiret dinle ilgili inançları olacak şekilde insana bu arzuların konulduğunu, Allah'ın içimize bu arzuları koymak suretiyle insan fıtratını Allah'a inanacak, dine inanacak, ahirete inanacak şekilde tasarımlandığını gösteriyor. Ama yine Rum suresi 30. ayette dendiği gibi fıtratta olan özellikleri insanların çoğundan, yani insanın fıtratında da olsa özellikler, insanların çoğu onlardan habersizdir ayeti de birinci şahıs olarak içimizde bu arzulara tanık etmemiz ve arzularımızın Allah'ın varlığını, ahireti, dini gerektirecek olmasının kesinlikle insanların doğru sonuca ulaşacağını bu konuda garanti etmediğini de, hatta ayete göre insanların çoğunluğunda bu sonuca ulaşamayacaklarına şaşırmamamız gerektiğini de belirterek konuşmamı burada noktalamak istiyorum. Beklenen sürenin iyi açtığımız için sorular almayacağım ama yukarıda çay içerken teke tek de sorularınızı cevaplayabilirim. Kitap imzalama ve resim, foto falan o tip işleri de halledebiliriz. Hepinize teşekkür ederim.